Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 20 Ağustos 2021 bir günlerden cuma, bir haftayı daha kapatıyoruz. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Bu hafta tabii Afganistan'la geçti. Covid notlarını yine aktaracağım. Yaklaşık 210 milyon dünya çapında vaka sayısı, 4,5 milyondan fazla can kaybı var ve dördüncü kuşak, dördüncü dalga, delta varyantının etkisiyle dördüncü dalgaya girildiği yolunda pek çok ülkeden haberler var. Notları aktaracağım ama tabii dikkatimiz Afganistan'da, dikkatimiz Taliban yönetimindeki İslam Emirliği'nde. Tahliye operasyonları dramatik görüntüler eşliğinde devam ediyor. Başkent Kabil'de Amerikan yönetiminden açıklamalar var. Aynı şekilde pek çok ülkeden açıklamalar var. Taliban sonrası Afgan siyaseti de tartışılıyor. Bütün notları aktarmaya çalışacağım tahliye ile ilgili. Taliban yönetiminden özellikle anayasa ile ilgili yeni anayasa yapacaklarını söylüyorlar ama çok da acele etmeyecekleri anlaşılıyor. Açıklamalar var. Bunları aktaracağım. Ülke içerisinden gelen haberleri aktaracağım. Birleşmiş Milletler'in terör örgütleri listesinde yer alıyor Taliban ve mesela Türkiye gibi ülkelerde Taliban'ı terör örgütü sayıyorlar BM kararlarını kabul ettikleri için. Bir yandan da Taliban'ın meşruiyeti ya da tanınması, Taliban yönetiminin tartışmaları var. Bölgedeki yankıları var. Ona dair notlar var. Hepsini aktarmaya çalışacağım. Tabii Türkiye'nin de Taliban'la ilişkilerde kendini öne çıkartma çabaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ard arda açıklamalarından anlıyoruz. Bu girişimleri sadece Kabil Havaalanı'ndaki askeri varlık değil ama Taliban'ın uluslararası meşruiyetinin sağlanmasını kolaylaştırıcı bir rol oynamak istediği anlaşılıyor Erdoğan yönetiminin. Programın bugün notları aktaracağım tabii haftayı derleyip ama daha detaylı bir biçimde değerlendirme alacağız. Gazeteci Erman Çete'den alacağız değerlendirmeyi programın ikinci yarısında. Yine başlamadan ben frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden yine bizi dinleyebilirsiniz. Az önce YouTube linkini de paylaştım. YouTube kanalını da aynı zamanda izleyebilirsiniz. O linki tıklarsanız ve izlerseniz de seviniriz. Bir de tabii like etmeniz lazım işimize yaraması için diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, şimdi çok özet geçeceğim yine bu hafta Afganistan odaklı düşündüğümüz için Covid haberlerini birazcık daha özet aktarmaya çalıştım ama epey bir başlıkta birikti. Haftayı bitirirken Delta varyantının aşı etkinliğini azaltmasına dair bir çalışma var. Oxford Üniversitesi'nin Britanya Halk Sağlığı İstatistik Ofisi ile birlikte yürüttüğü çalışma. Aslında enfeksiyonu hala aşı düşürüyor diyorlar ama etkinliği Delta'da azalıyor diye kaygılar var. Tabii ağır hastalığı ya da ölümü önlediği de vurgulanıyor. Pfizer-BioNTech aşısının etkisini düşürdüğü savunuluyor bu çalışmada. Dikkat çekici Oxford Üniversitesi'nin çalışması. Amerika'da aşılama devam ediyor. Orada da senatörler, tam aşılanmış senatörler COVID'e yakalandılar. Zaten kimse yakalanmaz diye de bir genelleme yapılmayacağını bilim insanları defalarca tekrarlıyorlar. Bu sefer Mississippi, Maine ve Colorado temsilcileri yakalandıklarını ard arda açıklamışlar. Daha önce de Lindsey Graham, Türkiye ile Amerika ilişkilerinde sık sık ismi geçen bir senatördür. O da aşı olmasına rağmen COVID'e yakalanmıştı. Biden da üçüncü doz aşıyı alacakmış eşiyle birlikte, onu açıkladı. Amerika'da tabii vaka sayılarındaki artış aşılamaya rağmen bir şekilde de devam ediyor. Apple şirketi ofise dönüş tarihini yine ertelemiş Ocak ayına kadar. Brezilya'da çok yüksek ölüm oranları Amerika'dan sonra 500 binden fazla 600 bine yaklaştı artık. 1000 kişi birden hayatını yitirmiş, 36 bin civarında da vaka var. Avrupa Birliği dün müjdeyi vermişti. Türkiye, Kuzey Makedonya, Ukrayna'nın çıkartacağı aşı sertifikalarını tanıyacağı yolunda. Alman Robert Koch Enstitüsü salgının dördüncü dalgasının başladığını görüyoruz diye raporlama yapmış. Yeni vakalarda büyük bir hız olduğunu dile getiriyorlar ve özellikle de genç yaşta. Almanya'da yaklaşık 9 binden fazla vaka tespit edilmiş. Hastaneye kaldırılan her 10 kişi Almanya'da 10 kişiden birisi de tam aşılanmış olmasına rağmen Covid'e yakalanmışlardan oluşuyormuş. Yani aşıyı oldum artık yakalanmam diye düşünmemek gerekiyor Almanya'nın örneğinden. Rusya'da 21 binin yine altına düşmüş, 20 bin civarında vaka sayısı. İsrail'de de aynı şekilde vakalarda artış olduğu için tedbirleri arttırma kararı aldılar. Yeşil geçiş belgesi zaten devreye sokulmuştu pek çok yere girişte. Restoranlar, kafeler, spor salonları onu genişletiyorlar. Bir de 40 yaş üstüyle öğretmenlere 3. doz aşı vurma kararı almışlar. Türkiye'de de 3. doz vuruluyor biliyorsunuz. İran'da da 100 bini aşmış COVID-19'dan hayatını yitirenlerin sayısı. Umman aşılamayı zorunlu kılıyor. Kamu ortamına girebilmek için insanların aşılanması gerekecek. Vietnam'daki bu krizi en iyi yöneten, sessiz sakin yöneten ülkelerden birisi Vietnam'da 10.600'den fazla vaka sayısı çıkmış. Yeni Zelanda'da da 11 yeni vaka tespit etmişlerdi. Hemen kapanmaya gitme kararı almışlar. Türkiye'de 19.320 Sağlık Bakanlığı'nın verdiği vaka sayısı 216 can kaybı. Artık ortalama 200 kişi maalesef 180 ila 200'lerde can kaybı oluyor ki 187 milyon doz aşı vurulmuş durumda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Delta varyantının Türkiye'de %90'ı geçtiğini vakalarda söylemiş. Aynı şekilde aynı şey bizde de var yani. Fakat buna rağmen tabii aşılarımız var diyor Sağlık Bakanı ve kapanmayı da düşünmediklerini söylüyor. Herkes sonbaharda yeni bir çeşit kapanma bekliyor ama büyük olasılıkla tüm dünyada da kapanmalar, belki total kapanmalar yerine çeşitli kısıtlamalarla bu iş böyle götürülecek gibi gözüküyor. Okulların da 6 Eylül'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak açılacağı yolunda yeni Milli Eğitim Bakanı'nın açıklaması olduğunu belirtelim. Sel felaketiyle ilgili korona dünyası yaz felaketleri biliyorsunuz Türkiye'yi yangınlardan sonra Batı Karadeniz'i seller vurmuştu. 81 can kaybı 81'e çıkmış. Dışarıdan da Cezayir'de bir kum fırtınası görüyorum. Ülkenin doğusunda hakikaten ortalık birbirine girmiş, gökyüzü kızıla bürünmüş. Nijerya'da da Afrika'nın en önemli, en büyük ülkelerinden bir tanesi, eyaletlerinden bir tanesinde de sellerden 457 kişi hayatını yitirmiş efendim. Evet, Amerika'da dün New York'ta bir Times Meydanı'nda şüphelik paket bulmuşlardı, bir heyecan. Tam da Afganistan'dan çekilmeye denk düştüğü için hani terör saldırıları alarmı gibi bir alarm yaratmıştı. Amerikan başkenti Washington'da da Kongre Kütüphanesi ve çevresinin de yine bombalı saldırı şüphesiyle boşaltıldığı hareketli saatler yaşandı. Tabii herkesin dikkati Amerika'da Afganistan'dan çekilme ve Taliban'ın yeniden 20 sene sonra kontrolü ele almasında. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Taliban'la iletişime geçecek mi? Henüz böyle bir şeyin olmadığını, temasta olmadıklarını dile getirmiş. Kiminle görüşeceğini de bilmediğini söylemiş aslında. Hatta Birleşmiş Milletler'in Kabil Havaalanı'nı işletmesi filan da sorulmuş. Komik yani, Taliban Kabil'i ele geçirmişken Birleşmiş Milletler'e gelin burada havaalanını siz işletin der mi? Yani hiç akıllara da gelmiyor böyle bir şey. Velhasıl konuşmaya hazırız ama yani hazırım ama kimle konuşacağım diye bir ifadesi var. Aynı zamanda da tabii Taliban'a çağrılar, komşu ülkelere tahliyelere yardımcı olma çağrıları. Taliban'dan mesajlar var. Seçim yapılacak, seçim için zaman yok. Bir kere Taliban çok açık bir biçimde Afganistan demokrasiyle yönetilmeyecek, şeriatla yönetilecek diye bir açıklama yapmıştı. Ben aktarmıştım size. Şimdi de yani önce hükümeti kurmamız lazım. Seçim için zaman yok diyorlar. Gerek yok aslında Taliban liderlerinden birini işte sultan atasınlar olsun bitsin. Hangi hükümet? Hükümetten kastı ne? Çok anlayamadım. Herhalde birilerini görevlendirecekler. iktidarı silah zoruyla gasp ettikleri için seçime de çok ihtiyaçları yok. Ama onlar hani zamanımız yok canım filan diye bunu aktarıyorlar. İktidar boşluğu varmış, seçim yapılamaz, anayasa yok, anayasa hazırlamaya ne gerek var? Şeriat varken yani yeni bir anayasa ne lazım aslında, çok anlayamadım doğrusu. Ama programın ikinci yarısında Erman Çete'yi de soracağız. Taliban ne oluyor? Taliban 2.0 de diye andığımız yani bu modern çağlarda ne menen bir resim çizecek. İslam emirliği diyorlar, şeriat diyorlar. Böyle laflar niye ediliyor çok anlayamıyoruz ama vaatlerimizi tutacağız, PR yapmıyoruz diyorlar. Hani Luna Parklarda falan çocuk gibi eğlenen militanları çok gösterdikleri için birilerinin PR yaptığı görüşleri ortaya atılmıştı. Doğal olarak aklımıza da bu düşmüştü. Ama diğer yandan da tabii hükümette çalışan bir takım Afganlara af ilan etmişlerdi. Hatta görevler teklif ediyorlar. Hatta Afgan politikacılarla konuşma içerisinde oldukları da dile getiriliyor. Zalmay Halilzad, Afgan asıllı Amerikalı arabulucu. O da Doha'daymış, Taliban temsilcileriyle temas içerisindeymiş. Halbuki onların çoğu da Doha'dan Afganistan'a geri döndükleri haberleri var. Amerikan dışişleri olsun, o yine de Doha'da kalıyor diye açıklama yaptı. Bir de tabii Taliban'ın kontrolünde Şii Hazaralar Kerbela töreni düzenlediler. İranlılar da Çin'le birlikte işte Taliban'ı nasıl meşrulaştırırız, normalleşme ve istikrar nasıl sağlanır filan onun hesabındayken akılları fikirleri tabii Afganistan'ın Şii nüfusunda. Taliban militanları bu Kerbela törenini uzaktan izlemişler ama izin de vermişler. Geçmişte tabii oldukça sıkıntılı Mezar-ı Şerif'teki 9 İranlı diplomatın öldürülmesi filan gibi böyle bir takım vakalar olduğunu hatırlayalım. Ama tabii İran'ın da iletişimi her zaman oldu daha sonraki süreçte. Şimdi tahliyeler, Amerikan yönetimi, Pentagon 5000'den fazla, yaklaşık 5000-6000 arasında Amerikan askeri Kabil'de tahliyeleri gerçekleştiriyor. 31 Ağustos'tan sonra ne yapacak Amerikalılar? Biden'a sunulmuş bir aktif planımız yok diyor Pentagon. Tabii ayrıca da havaalanı dışında bir yerden tahliye de yapamıyorlar. Zaten kaç Amerikalı var onu da bilmiyoruz gibi Afganistan'da açıklamalar yaptı Ulusal Güvenlik Danışmanı Joe Biden'ın, Jack Sullivan. Amerikan halkı da bir yandan Afganistan'da artık savaşı desteklemiyor. Anketler böyle gösteriyordu. Tabii tahliyelerdeki dramatik manzaralar herkesin tepkisini çekmişti. Amerikan uçağından düşen insanlar, ki bunlardan biri genç milli futbol takımının oyuncusu Zeki Enveri'ymiş. O da kaçmaya çalışırken başına gelenler. Tabii Amerika'da bu uçaktan düşen insanların silüetlerinin resmedildiği bir de tişörtü hemen çıkartmışlar. Amerikan kapitalizmi böyle çalışıyor maalesef, son derece acımasız bir biçimde. Sosyal medyada da çok tepki yağdı elbette. Total verilen rakam bugüne kadar, geçtiğimiz pazar gününden 5 günün bilançosu diyelim, 18 binden fazla insan Kabil'den tahliye edilmiş gözüküyor. Bugün sabah sosyal medyaya tabii bebeklerini kendileri çıkamayıp da çocukları Taliban'ın şeriatında yaşamasın diye çocuklarını, bebeklerini kurtarmaya çalışan insanların görüntüleri yansıdı. Böyle bebekleri sanki bir başka türlü de nasıl alacak o duvardan, tabii öte yandan, ama bebekleri şöyle elinde tutup kaldıran askerlerin görüntüleri, küçük çocuklar ve bebekler beton duvarların üzerinde, gerçekten çok dramatikti. Bir ara Taliban Avustralya'nın tahliyesini engelledi diye haberler gelmişti ama uçak kalkmış anladığım kadarıyla. Britanyalı eski bir asker, yarısı dolu uçaklar kalkıyor, insanları almıyorlar diye aktarmış. Böyle manzaralar var aslında. Çevirmenler tabii geride bırakıldı. Pek çok Afgan, Batılı elçilikler için çalışan çevirmenler de vardı. Britanya'da bu yüzden Dışişleri Bakanı Dominic Raab istifa çağrılarına muhatap oluyor muhalefet tarafından. Ama tabii halkın yarısı Afganların yeni alınıp da yerleştirilmesini destekliyormuş. Birleşik Krallık'ta da, Britanya'da da böyle bir manzara var. Avrupa Birliği'nin göçmen politikası da tartışılıyor tahliyelerle birlikte. Yaklaşık 1000 kişilik kapasitesi olacak diye açıklama geldi İspanya dönem başkanından. Estonya 30 sığınmacıyı alırız gibi açıklamalar yapıyor. İşte Norveç'e uçaklar indi. Böyle her Almanya 1000 kişiyi Taliban ele geçirdiğinden beri tahliye etmiş. Onlar da Taliban'la görüşürüz diyorlardı. Diplomatik temaslar var. Britanya Dışişleri Bakanı, Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü. Macron, Fransa lideri Biden'la görüştü. Böyle herkes herkesle görüşüyor. Bütün bu işte tercümanları, Afganları kurtaralım filan derken de arada haberler, analizler akıyor. Norveç Küresel Analiz Merkezi mesela Taliban'ın böyle cici çocuk görüntüsü altında Batılılarla çalışmış ya da Afgan ordusunda görev yapmış, güvenlik güçlerinde görev yapmış insanları kapı kapı dolaşıp topladığı ve şeriata uygun bir biçimde aileleriyle beraber cezalandırdığı yolunda bir iddiayı ortaya atmış. Kimseye yanlış yapmayacağız demişti Taliban bu anlamda. Şimdi bu koşullarda Joe Biden'ın ABC'ye röportajı bir kısmını aktardım ben. Biden çok enteresan, yani işte Amerika niye Afganistan'ı işgal etti, hangi hedeflerle işgal etti, o zaman Usame Bin Laden diye bir adam vardı, onun için yaptık ama sonra ulus inşasına dönüştü, ben hiçbir zaman desteklemedim bunu vurgusu yapmıştı. Tabii hemen birileri sosyal medyada senatoda yaptığı konuşmaları bulmuş, Afganistan'da ulus inşasını destekleyen Biden diye, dün de aktarmıştım size. Yani yalancı, özetle biz çok aşinayız bu yalanlara, bir söylenenin tam tersini söyle, hatta daha kısa zaman içerisinde. Amerika'da bu tartışmalar devam ediyor tabii. Bu kadar kaos çıkması da tartışılıyor çünkü çekilme zaten Mayıs'tan beri devam ediyordu. Meğer Amerika'nın Kabil Büyükelçiliği zaten Taliban'ın ilerleyişi konusunda Washington'ı uyarmış. Uyardığı halde bu işler organize edilemedi anlamına geliyor. O zaman arkasında ne var? Gerçekten Amerika bunu bilinçli mi yaptı? Böyle bir görüntü oluşması için mi? Yoksa gerçekten çok zafiyet içerisinde oldukları için mi yaptılar diye herkes tartışıyor. Teçhizatlar bu arada Amerika'nın işte F-4'leri, işte M-4'leri, M-16 tüfekleri, Humvee zırhlı araçları, Talibanlar büyük bir askeri mirasa konmuş durumdalar. Amerika'nın Afgan ordusuna hibe ettiği ya da verdiği bütün tesisat ellerine geçti. Tabii senatörler Amerika'da hemen Biden yönetimi ve Pentagon şefi Lloyd Austin'den bunun hesabını sormuşlar. Şu silahları bir listeleyin bakalım, hangi silahları aldılar diye. 15 cumhuriyetçi senatör bunun hesabını sormuş. Bu arada Norveç'in de ta 2003'ten beri, yani düşün 2001'de Amerika Afganistan'a girmişti. Derhal Taliban'la bir takım barış için müzakereler yürüttükleri ortaya çıkmış. Müzakereci Vidar Helgesen kendisi açıklamış bunları. Devlet kanalına konuşmuş. Barış sürecinde Sri Lanka'da böyle Taliban'la temasları olduğunu, yani yeni falan değil, 2003'leri anlatıyor. Şimdi tabii neden bir sorusunu Erman Çete'ye soracağız. Neden Taliban'a Afganistan teslim edildi? Buradan ne çıkması umuluyor? Daha çok tabii hemen Afganistan'ın zenginlikleri tartışılıyor. CNN hemen bir özel haber derlemiş. Demir, bakır, altın, lityum çok önemli. İşlenmemiş maden rezervleri. Afganistan dünyanın en fakir ülkelerinden ama maden bakımından çok zengin olduğu söyleniyor. Özellikle iklim değişikliği, işte o yüzden şarj edilebilir bataryalar, benzeri teknolojilerde bu lityum kullanılıyor ve iklim kriziyle mücadelede çok önemli. Tabii bunun için eğer Taliban Afganistan'ı ele geçirirse onunla anlaşmak gerekiyor. Bir yandan da kaynak sömürüsü aslında çok da herkesin işine gelecek bir şey. Bütün bu kaynaklardan Afgan nüfusu faydalanabilecek mi? Ya da Taliban ideolojisi altında ne kadar faydalanabilecek? Tabii bilimsel gelişme için, kaynakları işletebilmek için bilimsel bir akıl gerekiyor. İnançla olmuyor bu işler açıkçası. Dolayısıyla Taliban nasıl evrilecek? Burada Çin tabii öne çıkıyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi hemen herkesle temasta. Ki Çin Afganistan'ı olduğu gibi kabul edip güvenlik tehdidi oluşturmasını Orta Asya bölgesinde engellemek gibi bir rota tutturmuş durumda. Çin Komünist Partisi açısından doğrusu yenilir yutulur bir şey değil. Taliban gibi bir unsurla unsuru bu şekilde meşrulaştırmak, ama onun herhalde evrilmesi umudu mu var? Ya da belki diğer eğer bir savaş çatışma olursa maliyetinin daha yüksek olacağını hesaplıyor olabilirler. Uluslararası toplum daha fazla baskı uygulamak yerine Afganistan'ı olumlu yönde teşvik etmeli diyor. Tabii yani Talibanlar kendilerini çok Afgan da saymıyorlar. Oradan bir ulus devlet çıkması o kadar kolay mı? Ben emin olamıyorum doğrusu. Afganistan'da da çok sayıda etnik kimlik de barınıyor. Aynı şekilde İran, özellikle Çin'in, Çin Dışişleri Bakanlığı olsun, başka yetkililer olsun, İranlı yetkililerle yakın temas içerisinde bir şekilde Taliban'ın Amerika'nın çekilmesinden memnun kaldıkları için Taliban'ın bölgesini başka terör örgütlerine kapatması ve işbirliği kurarak kendileriyle işbirliği halinde hareket etmesini hedefliyorlar. Aynı Taliban bu soruları devam ediyor. Biz de Erman Çete ile konuşacağız programın ikinci yarısında. Rusya biraz daha temkinli. Onlar da işte terör örgütleri listesinden çıkartılması konusunda somut eylem ve adımlara bakacağız. Maria Zaharova, Rusya Dışişleri Sözcüsü böyle bir açıklama yaptı. Tekrarladı aslında bu açıklamanın benzeri de yapılmıştı. Şartları var yani, eylemlerine bakacaklar. Ona göre aşırılık yanlılarına zemin açmaları riski hala herhalde değerlendiriliyor. Bir de tabii Çin'in de Rusya'nın da Afganistan'a asker göndermesi gibi bir takım söylentiler de sağda solda geziyor. Böyle bir şeyin olmadığını dile getiriyor Rusya. Çin'de de bu tartışılıyor bildiğim kadarıyla. Önümüzdeki hafta da bu konulara daha detaylı bakmaya çalışacağız ama Orta Asya Cumhuriyetlerinde ciddi bir tedirginlik var. Tabii Taliban bütün ülkede henüz tam kontrolü aldı mı sorusu da baki, özellikle kuzey bölgelerinde. Sergey Lavrov'un, Rusya Dışişleri Bakanı'nın açıklaması var bu bağlamda. Panjshir Vadisi'nde Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmet Mesud direnişe geçmiş gözüküyor. Yeni bir Kuzey İttifakı, 1990'ların sonunda işte 2000'lerin başındaki Kuzey İttifakı şekillenir mi buradan? Dün Libya Dışişleri Bakanı Leyla Menguş'la basın toplantısı sırasında bu konuda da konuşmuş. Panjshir Vadisi'nde direniş unsurlarının toplaştığını kendisi dile getiriyor. Hatta bu Ahmet Mesud'un Amerika'dan yardım istediği yolunda bir takım iddialar da gördüm. Açıkçası bunu da aktarmak isterim. Dolayısıyla Rusya kapsayıcı bir hükümet beklentisi içerisinde, Taliban buna yanıt verecek mi? Bir takım eski Afgan siyasetçileri herhalde işin içine katması için herkes seferber olmuş desek yanlış olmaz. Ama Rusya'nın çekincesi IŞİD, El-Kaide üyeleri, yani teröristlerle bağlantılı olunmaması. Tabii Taliban da terör örgütü olarak tanınan bir örgüt, unutmamak gerekiyor. Putin de işte İtalya Başbakanı Mario Draghi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi isimlerle Afganistan diplomasisi yürüttü. Taliban sözcüsü Süheyl Şahin'in Türk basınına verdiği söylenen bir de söyleşi var. Verdiği söylenen diyorum çünkü Türkiye gazetesinde açıklamaları yer almış. Daha önce de bir takım söyleşiler, Avrupalı liderlerle yapılan söyleşiler vardı. Ondan sonra söyleşi yapanlar hayır biz söyleşi yapmadık demişlerdi. Onun için emin olamadım doğrusu ama Süheyl Şahin, bu Taliban'ın artık herkesin tanır olduğu sözcüsü. Herkesten çok Türkiye'ye ihtiyacımız var demiş. Allah Allah, niye? Anlayamadım niye Türkiye'ye ihtiyaçları olduğunu. Türkiye tam Taliban yönetiminin zıttı bir anlayışa, nüfusunun çoğu itibariyle, ezici çoğunluğu itibariyle laikliğe sıkı sıkıya, Atatürkçülüğe sıkı sıkıya bağlı bir ülke. Yani hadi diyelim yarısı ki değil ama hani öyle diyelim, Taliban anlayışıyla Türkiye anlayışı arasında ne gibi bir bağlantı olduğunu anlamakta bir sürü insan tabii sosyal medyada zorlanıyor. Taliban sözcüsü burka ve benzeri imgeler üzerinden karalama kampanyası yürütüldüğünü söylemiş. Tamam, o zaman burka giymeden başı açık çıksın Afgan kadınları gezsinler. Madem karalama kampanyası var değil mi? Yani ne saçma sapan sözler bunlar. Burkayı zorunlu kılıyorlarsa bunun karalama kampanyası falan yok. Zorunlu kılıyorlar çünkü. Başörtüsünü zorunlu kılıyorlar. O da ayrı bir, o da fark etmez ki. Ha burka, ha başörtüsü. Enteresan. Efendim, halk savaştan usandı. Evet, yani haklı tabii, usandı ama savaşın bir tarafı da silahlı Taliban unsurlarıydı. Bir sürü de Afgan öldürüldü Taliban tarafından, tabii onu da belirtmek gerekiyor. Velhasıl karşılıklı işbirliğine açık oldu. Biraz Türkiye kamuoyuna propaganda olarak anlaşılabilecek. İşte biz genel haf ilan ettik, intikam almayacağız gibi cümlelerden sonra işte Türkiye bizim için çok önemli demiş. Anlayamadım neden Türkiye önemli ama şöyle bir vurgu da var. Yeraltı zenginliklerimiz var. Türkiye'den birileri gidip o yeraltı zenginliklerini çıkartabilir tarzında anlaşılıyor. Onların kim olduğu da sosyal medyada bolca konuşuluyor zaten. Dostluk, kardeşlik dediğimiz işte Afganistan'ın yeraltı zenginliğinin Afganlar değil, yabancılar tarafından çıkartılması, işletilmesi olsa gerek. Neoliberalizme eklemlenen bir Taliban mı göreceğiz acaba önümüzdeki dönemde? Böyle bir durum var. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları var Afganistan'la ilgili. Amerika'ya hiçbir söz vermediklerini Afgan sığınmacılarla ilgili dile getirmiş. Tahliye yardım ediyoruz biz demiş Mevlüt Çavuşoğlu. Hükümetin nasıl olacağını görmemiz lazım. Kapsayıcı bir hükümet olacak mı onu göreceğiz demiş. Olmazsa ne yapacaklar? Mesela bir tek Taliban hükümeti var. Hiç de kabul etmiyorlar böyle ihvancı unsurları. Acaba Ankara ne yapacak diye sormak gerekiyor tabii Dışişleri Bakanı'na. Evet, başka ne demiş? Hulusi Akar da evet, havalimanının emniyetle açık kalmasına gayret gösteriyor. Amerikalılara yardım ediyorlar anladığım kadarıyla orada. Bütün açıklamalardan o anlaşılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye yol geçen anıdır değildir diyor. Ama öte yandan da açık sınır politikasının uyguladıklarını söylüyor. Uyguladılar zaten. Yani yol geçen hanı açık sınırı açtığınız zaman, açık sınır politikası uyguladığınız zaman zaten yol geçen hanı oluyorsunuz. Yani kaçınılmaz olarak. Enteresan. Cumhurbaşkanı herhalde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda Türkiye halkında oluşan hassasiyet üzerine bu tarz söylemleri benimsediği anlaşılıyor. Çünkü kendisi işte bir yandan da Avrupa'nın mülteci ambarı olmak gibi bir görevi yoktur gibi cümle kuruyor. Öte yandan da açık sınır politikasıyla gerekenleri de aldık diyor. Sonra Müslüman kardeşlerimize kapıyı kapatacak değiliz diyor. Yani anlamadım, kapılar açılacak mı, onu mu kastediyor Cumhurbaşkanı? Onu tam anlayamadım. Özetle 1,5 milyon düzensiz göç olduğu iddiasını da yalanlamış. Sadece 300 bin Afgan göçmen söz konusudur diyerek bir rakam vermiş. Taliban'la görüşmeler yapabileceklerini zaten söylemişti. Hatta uluslararası planda meşrulaşması için kolaylaştırıcı role soyunduğunu Türkiye'nin ifade eden cümleleri de vardı Cumhurbaşkanı'nın. Evet, şimdi dünyadan birkaç haber daha aktaracağım. Amerika'nın Kuzey Saha Komutanı Rusya'dan şikayetçi. Rusya'nın geliştirdiği silahlarla birlikte bir numaralı askeri tehdit olduğunu iddia etmiş kendisi. Stratejik Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde konuşmuş. Rusya'dan NATO'ya özellikle artık bu askeri itidale kavuşma uyarısı yapılmış Dışişleri Sözcüsü Zavrova tarafından. Doğu bölgesinde, Doğu Avrupa'daki tatbikatları tabii NATO'nun bitmek bilmiyor. Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patrushev'in özellikle Ukrayna'ya gereksiz silahlar pompalayıp Nazizm gibi aşırılıkçılığı desteklediği Amerika'nın şikayetleri var. Ama asıl tabii bugün Moskova'da kurulan zirve diplomasi masası Almanya ile Rusya arasında. Vladimir Putin Angela Merkel'i ağırlıyor. Merkel Eylül sonunda siyasete veda edecek ve Rusya lideriyle görüşüyor. Veda ziyaretleri kapsamında beyaz ve pembe güllerden oluşan böyle bir buket çiçek Putin Merkel'e sunmuş. Sosyal medya o çiçeği konuşuyor desek yerinde. Görüşme sırasında da bir Merkel'in bir telefonu çalıyor. Sessiz almayı unutmuş herhalde. Acaba kim aradı? Kuzey Akım 2 yüzünden Biden mı aradı diye benim aklıma bir düştü doğrusu. Velhasıl çok kapsamlı görüşmeler yapılacak. Ama tabii Merkel artık veda ediyor ve veda ederken de Selefi Schröder'den 2005'te iktidara gelmişti Angela Merkel. Ondan devraldığı iktidarında Kuzey Akım 2 hattını tamamlamak Merkel'e düştü. Amerika'nın itirazlarına, yaptırım tehditlerine rağmen bu oldu. Dolayısıyla da bu ziyaretin perde arkasını muhtemelen pazartesiden itibaren düşen haberlerle de göreceğiz efendim. Evet, bir önemli vurgu Kırım Platformu zirvesi. Merkel bu arada Moskova'dan sonra Kiev'e geçecek ve Ukrayna liderliğiyle görüşecek. 23 Ağustos'ta da Kiev'de bir Ukrayna'nın girişimiyle Kırım'ı geri alma platformu toplanacak. Türkiye Büyükelçisi de dahil 44 ülkeden katılımcılar bekleniyor. Kırım Parlamentosu ve etnik toplulukların temsilcileri bir araya gelmişler ve Ankara'ya bir mektup yollamışlar. Bu platformun toplantısına katılmayın. Bu Rusya karşıtı bir etkinliktir. Rusya'nın toprak bütünlüğünü tehdit eden, hedef alan bir etkinliktir. Türkiye ve Rusya arasındaki dostluğa da yakışmaz uyarısı içeren bir mektup yayınlamışlar efendim. Onu da aktarmış olayım. Evet, Kuzey Afrika'dan İspanya'ya geçmeye çalışan sığınmacıların bulunduğu bir bot batmış bu arada. Kanarya Adaları'na gitmeye çalışıyorlarmış. 39 ölü bir kişi, bir kadıncağız kurtulmuş 30 yaşlarında. Başka Orta Doğu'dan Joe Biden'ın biraz geride kalan Suriye ile ilgili açıklamaları. Afganistan bağlamında ABC'ye söyleşi verirken Afganistan'dan çok Suriye bizim için tehdit, terör tehdidi diye bir vurgu yapmış böyle. Oradan oraya taşıyor. Yani bir süre sonra oradan Afganistan'a da terör tehdidini taşıyabilir tabii kendisi. Amerika'ya Suriye'den çok ciddi bir biçimde tehdit var demiş. Doğu Afrika'dan var demiş. Afganistan'dan yok. O da Afganistan politikasını kabul ettirmeye çalışıyor tabii Amerikan halkına. Dün İsrail yine Suriye'de sadece başkent Şam değil aynı zamanda Humus kenti yakınlarındaki hedefleri vurmuş. Ve Lübnan'da akaryakıt krizi son olarak o kadar vahim boyutlarda ki Lübnan bir patlamanın eşiğinde. Ne zaman patlayacak hakikaten bilmek zor ama en büyük gaz şirketlerinden birisi Coral Gaz istasyonlarını kapatmış akaryakıt yokluğundan. Jeneratörleri çalıştıramıyorlar akaryakıt yokluğundan. Zaten hiç kimse elektrik üretimine yatırım yapmayıp böyle Türkiye'den kiralamalar yoluyla iş yaptıkları için feci durumda. Tabii böyle olunca Hizbullah üzerinden İran'dan yakıt satın alınmasını gündeme taşıdılar. Bunun üzerine ne oluyor? Hemen Amerikan Büyükelçisi Dorota Shea Lübnan Cumhurbaşkanı'nı Michel Aoun'u ziyaret ediyor ve elektrik krizine Amerika'nın Mısır Ürdün üzerinden çözüm bulmasını gündeme taşıyor. Yani Hizbullah İran'dan yakıt getirmeye kalkışmasa Amerikalılar Lübnanlıların yakıtsızlıktan ölmesine ses etmeyecekler. Böyle de acayip bir tablo efendim. Ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Saied yeni kabinenin önümüzde günlerde kurulacağını duyurmuş. Ennahda'nın kötü yönetimine karşı ipleri eline almıştı Tunus Cumhurbaşkanı. Şimdi yeni hükümeti ilan etmeye hazırlanıyorlarmış. Çin'de 3 çocuk sahibi olmaya izin veriyorlar artık. 80'lerden bu yana tek çocuk politikası aşama aşama devre dışı kalmıştı. Şimdi artık nüfus hızındaki çok büyük yavaşlamayla yeniden buna yöneldikleri bilgisi aktarılıyor. Efendim bir ara verelim. Arkadaşlar güzel şarkılar bulmuşlardı. Evet buldukları şarkı Emel Maklusi Malkit'i dinleyelim. Az sonra Ermen Çatay ile burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye
ver. Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci Erman Çete var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum katıldığın için sevgili Erman Çete. Şimdi günlerdir tabii Afganistan'ı ve Taliban'ı konuşuyoruz. NATO ve ABD'nin çekilmesiyle hiç beklenmedik bir hızda başkenti de kontrol altına aldılar. Kaotik bir tahliye görüntüsü var. Bir yandan da Taliban'dan 1990'larda görmeye alıştığımızın dışında modernleşmiş bir manzara var. Diğer yandan demokrasi olmayacak diyorlar. Şeriat devleti, emirlik, İslam emirliği olacak diye de açıkça söylüyorlar. Ama ortada bir Taliban'ı meşrulaştırma tartışması dönüyor. Taliban gerçekten değişti mi? Bu önümüzdeki Afganistan dosyası bize küresel rekabet bağlamında ne anlatıyor? Önce onu sorarak başlamak istiyorum. Geçiş hükümetinden bahsediliyor. Acaba bir Orta Asya'nın ortasında Taliban'ı daha ihvancı kanatla barıştırma projesi mi var? Ne dersiniz, bu gelişmelere baktığınız zaman nasıl bir tablo görüyorsunuz?
Öncelikle değişme işinden mi başlayalım isterseniz? Yani Taliban hiç değişmiyor olsa bile belirli şartlar altında uluslararası meşruiyet kazanmayacağına dair hiçbir garanti yok. Çünkü örneğin Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn gibi ülkeler, bunlar da kendilerini demokrat ya da bir demokrasi sayan ülkeler değiller. Fiili olarak şeriatla yönetiliyorlar ve Batı dünyasının en önemli müttefikleri arasında yer alıyorlar. O nedenle değişip değişmeme tartışmasının bir ucunda bence ne önemi var gibi bir cevap geliyor. Gerçekten Taliban'ın değişip değişmemesinin özellikle Batı dünyası açısından nasıl bir önemi var ki Taliban'ın değişip değişmediğini tartışıyorlar diye ben ayrıca bir soru sordum. Ama onun ötesinde gerçekten şeyi görüyoruz. Yani Taliban bazı şeyleri öğrenmiş görünüyor gerçekten. Bir kere bir reklam kampanyası yaptıklarını söylemek mümkün. Yani evet, biz demokrasi değiliz, işte İslam şeriatıyla yöneteceğiz diyorlar ama bir yandan da işte azınlıklara karşı iyi davranacağız. İşte kadınların konumu şeriat şeyi içerisinde, hukuku içerisinde serbest olacak filan gibi şeyler. Yani aslında 1996'da Kabil'de iktidarı ele geçirip işte 5 yıl Afganistan'ı yöneten Taliban'la gerçekten de 20 yıl ilk devrilmesinden 20 yıl sonra geçip tekrar iktidara gelen Taliban arasında en azından söylem düzeyinde bir fark var gibi görünüyor. Ben bunun bir kısmının Batı, nasıl desem, Batı kamuoyunun vicdanına seslenen bir kısmı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama bir yandan da şey olduğunu da görmek gerekiyor. Bundan 20 ya da 25 yıl önce Taliban iktidarını ilk tanıyan ülkeler, işte hatta tek tanıyan ülkeler Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Pakistan'dı. Bugün baktığımızda Taliban'ın uluslararası meşruiyetinin bu üç ülkeden ibaret olmadığına dair bir gözlem yapabiliriz ki bunlara eklenen en önemli unsurlar bana sorarsanız İran, Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin pozisyonu. Görünen o ki hem İran, hem Rusya, hem de Çin belli güvenceler alarak Çünkü bu üç ülkenin de açık ya da kapalı şekilde Taliban'la görüştüğünü, bazı unsurları kendi ülkelerinde ağırladıklarını, örneğin Rusya'ya Taliban üyeleri, mensupları gidip görüşmeler yapabiliyorlardı. Yanı sıra Taliban'ın ilk bizden korkmayın mesajı gönderdiği yerlerden bir tanesi de Çin Halk Cumhuriyeti'ydi. Görüyoruz işte daha önce özellikle Afganistan'da yaşayan Hazara Şiilerine yönelik bir dizi katliam yapan Taliban'ın Şiilere yönelik daha kapsayıcı, korumacı, koruyucu bir hamleye yöneldiğini görüyoruz. Burada da İran etkisinin haliyle var olduğunu görebiliriz. Yani bunu şunu anlamda söylüyorum. Taliban'ın değişip değişmemesinin ötesinde Taliban'ın Afganistan'daki iktidarına yönelik tutumunda uluslararası bir değişim var aynı zamanda. Çünkü bir Amerikan işgali vardı 20 sene boyunca Afganistan'da ve görünen o ki Amerikan işgaline karşı şu ya da bu şekilde savaşan gruplarla Amerika'nın küresel ve bölgesel düzeydeki rakipleri yapmışlar demek istiyorum, yapıyorlardı zaten. Belli ki ilişki kurmuşlar ve özellikle geçen sene Doha Anlaşması ile birlikte, onun öncesinde de tabii ABD yönetimiyle Taliban görüşüyorlardı Katar'da. Evet. Bu süreç içerisinde belli ki bazı işler pişirilmiş ve bazı garantiler alınmış ve Taliban'ın şeyine dair, pozisyonuna dair daha ılımlı, daha kapsayıcı bir pozisyon alabileceğine dair söylemler de geliştirilmiş ve Taliban da bu mesajı almış görünüyor. Çünkü gerçekten de dediğim gibi bazısı söylemden ibaret ama bazısı da en azından İslami koşullar altında daha başka gruplarla, başka siyasi gruplarla bir araya gelebileceğine dair işaretler görüyoruz ki bu geçici komite denilen hikaye işte 3 kişiden oluşuyordu yanlış hatırlamıyorsam.
Evet.
İşte Gülbettin Gimetyar gibi, Abdullah gibi ve Hamid Karzai gibi isimler var. Bunların üçü de aslında daha Sovyet müdahalesi başlamadan 70'li yıllarda Afganistan'ın ana akım İslamcı gruplarını oluşturan şeylerin, örgütlerin yeniden birleşmiş bir hali gibi görünüyor ABD'nin çekilmesinden sonra. Yani bu üç ayrı akım, üç ayrı İslamcı akım tekrar ABD'nin çekilmesiyle birlikte belki Taliban şemsiyesi altında olmasa dahi onların koruyuculuğunda bir geçiş süreci başlatmış durumdalar. Yani tek başına söylemden ibaret olmayan, uluslararası durumun da buna cevaz verdiği bir değişim sürecinden bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Alo. Yani bu bağlamda özellikle yani Afganistan'ın son 30 yıllık dönemine bakarsak bir tür modernleşme projesinin geriye döndürüldüğü ve Afganistan'ın birçok açıdan geriye götürüldüğünü düşünebiliriz. Harap olmuş bir ülkeden bahsediyoruz. Taliban'ın şu anda yönetime gelmiş olması mütemadiyen ila nihaye Afganistan'ın yönetebileceği anlamına gelmiyor ki Afganistan'ın özellikle işte etnik ve dini gerilimlerini çok uzun yıllardır biliyoruz. Bu nedenle Taliban'ın değişmiş olması aynı zamanda Afganistan'ı yönetebilme kapasitesiyle de bağlantılı olabilir. Çünkü tekrar edeceğim ama 90'lı yıllarda Taliban Necibullah hükümeti, yani Sovyetler Birliği'nin de desteklediği Afgan Demokratik Cumhuriyeti yıkıldıktan sonra gelen dönem açılan kapıdan bir dizi İslamcı hareket girmiş ve bunlar birbirleriyle de kavgaya tutuşmuşlardı. Yani aslında Afganistan'ın 90'lı yılları emperyalist müdahalelerin haricinde İslamcıların kendi iç davalarıyla görünen bir görülen bir kan deryasını andırıyordu. O nedenle değişimin bir kısmı da Afganistan'ı yönetmeye talip olan bir örgütün uluslararası meşruiyet kazanmak için de kendi iç bütünlüğünü başta diğer siyasi partilerle olan iç gerilimlerinde çözmüş olmasını gerektiriyor bence.
Evet. Peki şunu soracağım. Şimdi bir yandan da tabii kuzeyde yeni bir direnişten bahsediliyor. Ahmet Şah Mesud'un oğlundan mesela bahsediliyor. Pençir Vadisi'nde bir tek toplananlar olduğu da söyleniyor. Aslında tam bir kontrol de yokmuş gibi. Biraz karışık, kaotik bir manzara da var. Şimdi Rusya, Çin, İran'ın kendi topraklarının ortasında ya da yakın coğrafyaların ortasında bir radikal İslamcılığı bile tercih edebilecek. Yeter ki savaş ve çatışma olmasın şeklinde bunu idare edebilecek hamlelere girişmeleri beklenebilir ama Amerika'nın büyük güç rekabetine soyunduğu bir ortamda bu kadar palas pandıras gitmesi sonrasında orada belki başka çatışma odaklarının çıkması illa Ahmet Şah Mesut'un oğlu olmayabilir bu ama bütün bu krizin çok çabuk dinmesini beklemek gerçekçi olur mu? Ne dersiniz?
Yani şöyle bir süre böyle devam edeceğine dair bazı işaretler var ama dediğim gibi Taliban'ın hem yani biliyoruz işte bir Peştun milliyetçiliğinin de içinde barındırdığı söylenir Taliban'ın aynı zamanda. Çünkü Afganistan'da bu tip etnik fay hatları hala çok sıcak bir yandan. İşte Özbekler var bir yandan, Tacikler var. Onun dışında Şiilerin nüfusun göz ardı edilemeyecek bir kısmına oluşturduğunu biliyoruz. Bu orta vadede bir şekilde hem kaşınmaya müsait bir yapıyı andırıyor, hem de Taliban'ın dediğim gibi pozisyonu dediğim bir değişmiş görünüyor olmakla birlikte 90'lı yıllarda tekrar hatırlatalım, yani İslamcıların arasında bir iç savaş vardı. Yani bir yanda o eski Pakistan medreselerinde yetişen insanların dağıldığı ve işte aşiret koalisyonlarının, efendime söyleyeyim, savaş ağlarının ve bir dizi daha başka yurt dışıyla da bağlantılı, özellikle Pakistan ve Suudi Arabistan bağlantılı başka grupların da ön plana çıktığı bir dönem yaşanmıştı. Şu anda da işte örneğin Pakistan'ın başına bela olabileceğini düşünebileceğimiz işte bu Tahriki Taliban gibi örgütler var. İşte bu ABD ile Doha'da yapılan görüşmelerden çok hoşnut olmadığını bildiğimiz Hakkani şebekesi var Pakistan sınırında.
Evet.
Yani Afganistan'ın o Taliban'ın iktidarı ele geçirmiş olması kısa vadede dediğim gibi şu an belki işte bu Celalabad'daki, Pençir'deki varsayılan direnişler bana çok büyükmüş gibi gelmiyor buradan baktığın zaman en azından. Ama orta vadede örneğin şeyi hiç bilmiyoruz açıkçası. Daha doğrusu bilmiyoruz demeyeyim de bazı kırıntılar var ama nasıl gelişeceğine dair bir fikrimiz yok. Şimdi sürekli kadın meselesi ya da işte dini meseleler falan konuşuluyor. Buna bir itirazım yok ama örneğin bir Taliban iktidarında Afganistan'ın nasıl bir ekonomi ile yönetileceği, hangi kaynaklarla kalkınacağı, bunu nasıl devam ettireceği, örneğin işte kendi halkına nasıl bakacağı ve onu besleyeceği. Çünkü dediğim gibi Afganistan kültürel olarak insanlar bakıyorlar ve sanki işte biz çok kültürlüyüz ve Afganlar şu an çok kültürsüz gibi görünüyor. Orta çağda yaşıyorlarmış gibi görünüyor. Bu kısmen doğru ama esas önemli noktalardan bir tanesi Afganistan'ın bir, yani son 30 ya da 40 yılının savaşlar, iç savaşlar, dış müdahalelerle geçtiği ve bir harabe ülkeye döndüğü, özellikle iktisadi olarak da harabe bir ülkeye döndüğü. Bu aynı zamanda Taliban yönetiminin orta ve uzun vadede, ya da uzun vade demeyelim hatta, orta vadede Afganistan'ı nasıl yöneteceğini belirleyecek unsurlardan bir tanesi aynı zamanda. Çünkü gerçekten büyük bir yoksullukla baş etmek durumunda Afganistan.
Tabii böyle bir ekonomiyi işletmek, çevirmek için de eğitimli kadrolara ihtiyaç var. Yani sadece herhalde Kur'an eğitimiyle ekonomiyi işletmeleri çok mümkün olamayacaktır. Kaynakları o zaman da başkaları dışarıdan gelip Afganistan'ın kaynaklarını işletecek gibi belki düşünebiliriz. Nitekim işte CNN doğal kaynak zenginliğinden bahsetti. Çinliler konuşuyorlar bunu. Hatta işte Türkiye'den ihaleler alabileceği söyleniyor. Yani herhalde Afganlar dışında yine Afgan sever bir takım yabancıların öne çıkacağını beklemek herhalde bir sürpriz olmasa gerek. Buradan hemen Türkiye'ye geçip de Türkiye'nin bu kadar kabil isteği, bu kadar çok da burada vaktim azaldı, 1-2 dakikam var sevgili Erman Çete, ama Türkiye'yi de sormak istiyorum. Bu kadar arzulu olmasının arka planında ne yattığını düşünürsünüz?
Ya dün BBC Türkçe'de ilginç bir haber vardı bu konuyla ilgili. TSK'nın Türkiye'nin bu Kabil Havalimanı işletmekte bu kadar istekli olmasının Pakistan tarafından pek hoş karşılanmadığına yönelik bazı ismi verilmeyen Türk diplomatların iddiaları vardı. Şimdi bu bana ilginç geldi. Çünkü biliyoruz işte şu anki Türkiye'deki iktidarla Pakistan iktidarı çok can ciğer kuzu sarması görünüyorlar. Bir dizi askeri anlaşmalar, iktisadi, siyasi anlaşmalar sürekli devam ediyor. Ki Hindistan meselesinde de mesela birlikte görünüyorlar falan. O zaten en önemli başlıklardan, Keşmir meselesinde özellikle en önemli başlıklardan birisi. Yani Türkiye'nin bu kadar heveskar olmasının sebeplerinden birisi bir yandan şu, bana sorarsanız, yani uzun süredir ABD ve NATO'yla yaşanan bir gerilim var. İç gerilimler var Batı ittifakında. Türkiye bu çatlakları sıvamaya çalışıyor biraz aslında. Bunları ortadan kaldırmaya çalışıyor. İşte Ukrayna, Kafkasya gibi, Karadeniz gibi bölgelerde aslında buna dair bazı işaretler verdiler. Kabil Havalimanı'nın işletilmesi de ABD ile böyle bir pazarlık konusuydu gibi görünüyordu bundan. Çünkü Türkiye dediğim gibi hem ABD ile hem NATO ile arasını düzeltmek için ABD'nin bu bölgelerdeki boşluklarını onun adına doldurabileceğine dair bazı sinyaller vermeye çalışıyordu. Birincisi. Yani ikincisi de Türkiye'de iktidarın artık şöyle bir pozisyonu hep bundan sonra ola gelecek devam ettiği sürece bu iktidar. Yani Türkiye'deki iç gerilimlerin aynı zamanda dışarıdaki başarılarla ortadan kaldırılması, buna ikna edilmesi, aynı zamanda iç kamuoyunun gibi bir gündemi de var. Afganistan da aynı zamanda bu böyle bir yerde yer alıyor. Çünkü işte bizim zaten 1921'den beri gelen bir anlaşmamız vardı. Efendim söyleyeyim, Afgan halkı, Pakistan halkı bize bileziklerini gönderdi falan gibi söylemler. Bunun bir ucunda yer alıyor. Ama üçüncü ucu da az önce vurguladığınız bu inşaat, Afganistan'da yeni açılacak ekonomik olanaklar falan gibi. Çünkü Türkiye'nin ekonomisi şu anda müthiş bir şekilde ihracata dayalı hale geldiği için Türkiye'nin yeni pazarlar arıyor olması, Türkiye'de sermaye sınıfının yeni pazarlar arıyor olması gerekiyor bir yandan. İşte bunun için Afrika çok iştahlı bizim iktidarın yüklendiği yerlerden bir tanesi. Yakın zamanda, son zamanlarda da Kafkasya üzerinden Orta Asya'nın tekrar Türkiye siyasetinde, Türkiye dış politikasında önemli hale gelmeye başladığını gördük. Ona da dikkat çekmek gerekir. Burada bir de İngiltere'nin payına da dikkat çekmek gerekir. Özellikle Pakistan, Afganistan ve Kafkasya üzerinden tekrar bir ticaret yolu canlandırma planları var. Ve çok gözle görülmeyen, özellikle son Karabağ Savaşı'nda İngiltere'nin Azerbaycan'a verdiği desteği hatırlatmak isterim. Türkiye ile İngiltere, bir de artı olarak İsrail konulabilir. Kafkasya'da Orta Asya'ya doğru geçiş anlamında bir dizi işi beraber bağlıyorlar. Buna da bir çenti katmış oluyor.
Peki, çok teşekkür ediyorum değerlendirme için Erman Çetin. Çok teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Evet, biraz sarktık tabii, şarkıyı da ben yanlış söylemişim, karıştırmışım. Çıkışta Emel Matluti'den Malkit'i istemiştim ama Holm'ü çaldık arada. Evet, çıkışa da Malkit'e de galiba vakit kalmadı arkadaşlar. Belki tıngırdatarak geçebiliriz. Yok diyorlar. Peki. Pazartesi günü görüşmek üzere. Eksen'den o zaman hoşça kalın diyeceğiz size. Efendim, şarkısız veda edeceğiz. Hoşça kalın.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.